Ayrım 4.
İnsanların yaratmayı ve yol açmayı sevdikleri tartışmasız kabul edilmelidir. Ama neden bir yandan da yıkmayı ve her şeyi darmadağın etmeyi de severler? Bunun cevabını verin bana. Bu konuda bir çift sözüm daha var size. Sakın insanlar bir hedefe ulaşmaktan, kurmakta olduğu yapıyı bitirmekten içgüdüsel bir ürküntü duyduğu için yıkmayı ve dağıtmayı seviyor olmasınlar. Bu işi yaparken de öyle bir zevk alır ki bunun böyle olduğu da tartışma götürmez. İnsanların yapıyı yakından değil de uzaktan sevdiğine, onun içinde oturmayı değil yalnızca kurmayı, sonunda da karıncalar, koyunlar gibi, evcil hayvanlar gibi bırakmayı düşündüğüne itiraz edebilir miyiz? Karıncaların zevkleri de apayrıdır. Onların yaptıkları evler, karınca yuvası denen yapıları hiçbir zaman yıkılmaz, şaşılacak bir yapıdadır bunlar. Evet saygıdeğer karıncalar, yuva yapma işine karınca yuvası ile başlamışlar, hala da öyle devam etmekle olumlu, direşken davranış adına büyük bir şeref kazanmışlardır. Oysa insanlar gelgeç gönüllü, tutarsız bir yaratık oldukları için, belki de satranç oyuncuları gibi hedefi değil, hedefe giden yolu severler. Kim bilir, belki de kuşku yok ki doğruluğuna kesinlikle inanmayız. İnsanın yöneldiği tek hedef, hedefine ulaşabilmek için harcadığı sürekli çabadır. Bir başka deyişle hayatın kendisidir. Oysa hedef 2 kere 2 4'ten, bir formülden başka bir şey olamaz. Baylar, 2 kere 2 4 eder ise bu aslında hayatın kendisi değil, ölümün başlangıcıdır. İnsan 2 kere 2 4 ederden bir korku duymuştur hiç olmazsa. Hatta bu korku şu anda benim içimde de bulunuyor. Evet, insanların yaptığı tek şey bu 2 kere 2 4 ederlerin peşine düşmek, okyanusları aşmak, hatta bu uğurda ölmeye göze almaktır. Ama öte yandan aradığını bulacağı için de ödü patlar. Çünkü eğer aradığını bulacak olursa artık arayacak bir şey olamayacağını sezmektedir. İşçiler işlerini bitirince paralarını almak için can atarlar. Daha sonra da gidecekleri bir meyhane, düşecekleri bir karakol olacaktır nasıl olsa. İşte size bir haftalık işin, çabaların sonucu. Peki ama biz insanlar nereye gidebiliriz sonra? Bu yüzden hedefe her varışta bir huzursuzluk duyulur için için. İnsanoğlu amacına doğru ilerlemeyi sever, amacını elde etmeyi değil. Gerçekte de çok gülünç bir durum. Zaten tüm terslikler insanın yaratılıştan gülünç olmasından ileri geliyor. 2 kere 2 4 eder. Gene de çekilecek bir şey değil. Benim düşünceme göre 2 kere 2 yalnızca bir küstahlıktır. 2 kere 2 4 eder. Ellerini böğrüne dayayarak yolumuzu kesen, herkese tüküren bir külhan beyin ta kendisidir. Ben 2 kere 2 4 ederin mükemmel bir şey olduğuna inanırım. Ama 2 kere 2'nin 5 ettiğinin tanıtlanması övülmeye değer her şeyden çok. Peki ama siz nasıl olur da yalnız olumlu, doğal durumların, sözün kısası refahın insan çıkarlarına uygun olduğunu bu denli kendinize güvenerek böbürlene böbürlene söyleyebiliyorsunuz? Acaba mantığınız bu çıkarlar konusunda yanılmamış olamaz mı? Belki de insan yalnızca refahı sevmiyor mu? Belki de refah kadar acılardan hoşlanıyor. Belki de insanlar için acılar da refah kadar yararlıdır. Biz insanların bazen acıyı da tutku derecesinde sevdiğimiz bir gerçektir. Bunu anlamak için dünya tarihini araştırmaya gerek yok. Eğer biraz yaşamışsanız kendi kendinize sorun yeter. Bu konudaki kişisel düşünceme göre yalnızca refahı sevmek ayıptır üstelik. İyi mi, kötü mü bilmiyorum ama bazen bir şeyi kırmak, yıkmak çok hoş oluyor. Bu nedenle ben ne yalnızca refahı ne de yalnızca acıyı tutarım. Benim istediğim kaprislerimdir ve dileğim her anda kapris yapabilmektir. Acı, örneğin vaudeville'lerde bulunmayabilir. Bunu olağan karşılarım. Billur bir köşkte acı tamamen yakışıksız olur. Çünkü acının temeli kuşkudur. İnsanın içinde kuşku uyandıran bir billur köşk nasıl şey olurdu acaba? Bu arada şuna kesinlikle inanıyorum ki insanoğlu kargaşalık çıkarmaktan, kırıp dökmekten kendini alamaz bir türlü. Acı. Anlamanın, idrakin tek nedeni, tek kaynağıdır bu. Ben size başlangıçta anlamanın insanlar için baş belası olduğunu söylemiştim. Ama gene de biliyorum ki insan anlamayı sever ve onu dünyanın hiçbir zevkine değişmez. Örneğin anlama 2 kere 2'den çok daha yücedir. İki kere ikiden sonra artık yapacak, hatta öğrenecek şey kalmamıştır. Yapılabilecek tek şey, beş duyunuzu körleştirerek düşüncelere dalmaktır. Başka bir şey değil. Gerçi anlama da insanı aynı sonuca götürür. Yani yapacak bir şeyiniz kalmaz. Ama hiç olmazsa kendi kendinizi yumruklayarak az da olsa canlanabilirsiniz. Belki bu gerici bir davranış ama hiçbir şey yapmamaktan iyidir gene de. Siz hiçbir zaman yıkılmayacak billur bir köşke, yani gizlice de olsa dilinizi çıkaramayacağınız, nemik yapamayacağınız bir billur köşke inanmışsınız. İşte bu köşkten benim korkmamın asıl nedeni. Belki de billurdan oluşu, hiçbir zaman yıkılmayacağı ve karşısında gizlice de olsa dilimi çıkaramayışım. İşte görüyorsunuz, eğer yağmur yağarken köşk yerine bir kümes görsem, ıslanmamak için belki hemen kümese girerim. Ama hiçbir zaman beni yağmurdan korudu diye minnet borcumu ödemek için kümese köşk gözüyle bakmam. Siz alay edeceksiniz benimle. Hatta belki de o durumda kümesle köşk arasında bir ayrım yapılamayacağını söyleyeceksiniz. Evet, ben de sizin bu söylediğinize katılırdım. Eğer yalnızca ıslanmamak için yaşıyorsak. Ama eğer ben hayatın yalnız bu olmadığına, eğer yaşayacaksam, tüm ömrümün köşklerde, saraylarda geçmesi gerektiğine inanmışsam ne yapabilirim? Bu benim isteğim, tutkularımdır. Beni bu yargıdan kurtarmak için tutkularımı değiştirmek zorundasınız. Peki değiştirin, başka tutkulara alıştırın, bana başka bir ülkü verin. Ama şimdilik bir kümesi billur köşk olarak görmemi istemeyin benden. Billur köşk istediği kadar uydurma olsun, doğa yasalarına göre aslı astarı olmayan bu hayali, budalalığımdan, soyumuza özgü bir takım köhne, akıl dışı alışkanlıklara uyarak istediği kadar ben uydurmuş olayım. Billur köşkün gerçekte var olmayışından bana ne? Eğer ben onu isteklerimde yaşatıyorsam, daha doğrusu isteklerim var oldukça, o da varsa, daha ötesi beni ilgilendirir mi? Belki de siz gene güleceksiniz, değil mi? Gülün bakalım. Bütün bu alaylarınızı kabul ediyorum. Karnım aç olduğu zaman tok olduğumu söyleyemem ben. Uzaklaşmayla avunamayacağımı, doğa yasalarına göre var olmam gerektiğinden, gerçekten de var olduğumdan sıfıra indirgenmekle yetinemeyeceğimi çok iyi biliyorum. Kapısında diş hekimi Wagenheim'ın tabelası bulunan 1000 yıllık kontratlı yoksul kiracılarla dolu bir apartmanı, gelir getiren bir evi, baş tacı edebileceğim bir amacım olarak kabullenemem. İsteklerimi ortadan kaldırın, tüm ülkülerimi yok edin. Sonra bana daha hoş bir şey gösterin. Seve seve koşarım peşinizden o zaman. Siz belki de uğraşmaya değmez diyeceksiniz. Fakat o zaman ben de size aynı cevabı veririm. Biz burada ciddi konular üzerinde düşünüyoruz. Ama sözlerime aldırış etmezseniz size yalvaracak değilim. Benim yer altım var nasıl olsa. Eğer yaşıyor ve istiyorsam, sizin kuracağınız gelir getiren yapıya bir tek tuğla koyarsam ellerin kırılsın. Biraz önce sırf dilimi çıkaramayacağım için billur köşkü reddedişime bakmayın. Ben bunu dilimi çıkarmayı çok sevdiğim için söylemedim. Belki de beni asıl kızdıran sizin yapılarınızdan birinin bile dil çıkarılamayacak cinsten olmayışıdır. Eğer dilimi çıkarma isteğimi yerine getirtmeyecek değişiklikler yapmış olsa hemen şükran duygularımı göstermek için dilimi bile keserdim. Başkasının ev yaptırışından, nerede nasıl oturduğundan bana ne? Peki ama neden ben böyle tuhaf isteklerle yaratılmışım? Yoksa ben tüm varlığımla kocaman bir şişirme olduğum sonucuna varmak için mi dünyaya getirildim? Yoksa benim tüm amacım bu mu? İnanmıyorum. Ama böyle olmakla birlikte şunu biliyorum. Bizim Bodrum katındaki kardeşlerimizin dizginlerini sıkı tutmak gerekir. Buna eminim. Yer altındaki bu insanlar 40 yıl ses çıkarmadan otururlar. Ama bir de ışığa çıkarlarsa parlayıverirler. Konuşurlar, konuşurlar. Eninde sonunda baylar, şu sonuca varıyoruz. En iyisi hiçbir şey yapmamak. En iyisi bilinçli bir şekilde hiç kıpırdamamak. Evet, yaşasın yeraltı. Biraz önce normal insanı ölesiye kıskandığımı söylemiştim. Ama gene de gördüğüm kadarıyla onların durumunda olmak istemem doğrusu. Gene de kıskanmaktan geri durmayacağım. Ama hayır, ne olursa olsun yeraltı daha kadançlı. Hiç olmazsa insan orada belki... Hayır, şimdi bile yalan söylüyorum. Yalan söylüyorum. Çünkü iyi olanın yeraltı değil, özlemini duyduğum ama bir türlü elde edemediğim ayrı, apayrı bir şey olduğunu iki kere iki gibi biliyorum. yeraltı da cehennemin dibine gitsin. Ah, bilseniz ne kadar iyi olurdu eğer şimdi şuraya yazdıklarımın hiç olmasa bir kısmına inanabilsem. Başka ne isterdim? Yemin ederim baylar, ben şu karaladıklarımın birine bile inanmıyorum. Daha doğrusu belki inanıyorum ama bir yandan da nedense her söylediğimin yalan olduğunu hissediyor. Bu yüzden kuşkular içinde kıvranıp duruyorum. Bir eskici gibi yalan söylüyorum sanki. Öyle geliyor bana. Öyleyse ne diye yazıyorsunuz bütün bunları diyeceksiniz bana. Peki ben sizi de işsiz güçsüz bırakıp yer altına soksam ve 40 yıl sonra size durumunuz nedir diye sorsam acaba o zaman sizin karşılığınız ne olurdu? İnsan tek başına işsiz güçsüz 40 yıl bırakılır mı? Belki de siz kafanızı hor görüyormuş gibi sallayarak bu utanmazlık, bu alçaklık değil midir diyeceksiniz. Siz yaşamaya susadığınız halde dolambaçlı mantık yollarıyla hayat sorunlarını çözümlemeye kalkışıyorsunuz. Saçmaladığınız zaman keyfinize diyecek yok. Ama küstahlığa başladınız mı hemen ürküyor, özür üstüne özür diliyorsunuz. Bizi hıncınızdan dişlerinizi gıcırdattığınıza inandırmaya çalışırken bir yandan da güldürmek için nükteler savuruyorsunuz. Siz kendiniz de nüktelerinizin bayat olduğunu bilmiyor değilsiniz ama taşıdıkları edebi değer dolayısıyla da pek sevinçli görünüyorsunuz. Belki gerçekten de acı çektiniz fakat bu acılara hiç mi hiç saygınız yok. Söyledikleriniz doğru ama efendilik eksik sizde. Gururunuz yüzünden ufacık bir şeyi mesele yapıp içinizde ne varsa pazara çıkarıyor, değerini düşürüveriyorsunuz. Siz gerçekten de bir şeyler söylemek istiyorsunuz ama korkudan son sözlerinizi geveleyip duruyorsunuz. Açık konuşacak kadar kararlı değilsiniz. Ürkekçe bir küstahlık sizinki. Bir yandan anlayışınızla övünürken öte yandan da çekingenliklerle dolusunuz. Çünkü kafanız işlediği halde yüreğiniz kötülük bataklığına saplanmış. Oysa yüreği temiz olmayanın anlayışı da kıttır. Siz öyle ne kadar da küstahlık ediyorsunuz, sırnaşıyor, kırıtıp duruyorsunuz. Yalan, yalan, hepsi yalan. Kuşku yok ki sizin bu sözlerinizi de ben uydurdum. Bunlar da yer altından çıkmadır. Ben orada 40 yıldır kapı aralığından sizin konuşmalarınızı dinledim. Kafam böyle şeylerle dolu olduğu için bunları uydurmak da kolay oluyor. Ben bunları ezberden bildiğim için yalnızca bu sözlere edebi bir biçim verdim. Başka bir şey yapmadım. Fakat yoksa siz gerçekten de benim bütün bunları yayımlayarak üstelik bir de sizlere okutacağımı düşünebilecek kadar ağır başlılıktan yoksun musunuz? Hem sonra bir mesele daha var. Ben sizlere niçin hep baylar diye gerçekten de okuyacak mısınız gibi hitap ediyorum. Benim bu başlamak amacımda olduğum itiraflar ne yayımlanabilir ne de başkalarına okutulur. Her şeyden önce ben kendimde böyle bir güven bulamıyorum. Hem bulsam ne olacak sanki? Fakat siz de görüyorsunuz ki içime bir kez bu istek düştü. Ben de bu isteğimi gerçekleştirmek için uğraşacağım. İşte durum şu. Her insanın anılarında böyle, herkese açıklayamayacağı, yalnızca yakın dostlarına açabileceği şeyler vardır. Hatta dostlara bile açılamayacak, yalnızca kendimize o dar sır olarak kalması koşuluyla itirafta bulunabileceğimiz durumlar da olur. Hem de her akıllı, düzenli adamın dağarcığında bile bulunur bunlar yığın yığın. Daha doğrusu insan aklını başına toplamaya çalıştıkça bunların sayısı artar. Gençlerde başımdan geçen olayları şöyle bir kafamda toparlama kararı verdiğim halde şimdi bir türlü bunu yapamıyor, büyük bir huzursuzluk içerisinde çoğunu geçiştirmeye çalışıyorum. Ben şimdi yalnızca hatırlamakla kalmıyorum, aynı zamanda bunları yazmaya karar verdim. Bir deneme yapacağım bakalım. İnsan hiç olmazsa kendi kendisiyle içli dışlı olabiliyor mu? Gerçekleri çekinmeden kendine söyleyebiliyor mu? Ha, bu arada sırası gelmişken şunu belirteyim. Heine diyor ki doğru bir otobiyografi yazmak hemen hemen olanaksız. Çünkü insan kendisi hakkında birçok yalanlar uydurmadan duramaz. Ona kalırsa Rousseau bile itiraflarında bir tür yalanlar uydurmuş, üstelik bunu sırf gururu yüzünden bile bile yapmıştır. Heine'in bunda haklı olduğuna inanıyorum. İnsan sırf gururu yüzünden uydurma cinayetlere bile bulaştırabilir kendini. Böyle bir gururunda nasıl bir şey olduğunu çok iyi biliyorum. Ama Heine toplum önünde içini döken birinden söz ediyordu. Oysa ben kendim için yazıyorum bunları. Okuyucularıma hitap etmekle kendime de kolay gelen alışılmış bir yazı biçimine uymuş oluyorum. Bunu bir kez daha açıkça söylemek isterim. Aslında yalnızca üslup sorunu bu. Zaten yazdıklarımı okuyacak kimse de olmayacak hiçbir zaman. Bunu açıklamıştım ya. Hiçbir şekilde de notlarımın düzeltilmesi için uğraşmayacağım. Bir düzen ve bir sistem aramayacağım. Aklıma geldiği gibi yazacağım. Tabii siz hemen bu sözlerime takılacak ve soracaksınız bana. Eğer siz gerçekten okuyucularınız olmayacağını hesaplıyorsanız, ne diye kendi kendinize hem de kağıt üzerinde bir takım koşullar ileri sürüyor, bir düzen ve sistem düşünmeden aklınıza geldiği gibi yazacağınızı söylüyorsunuz? Ne diye açıklama yapmak gereğini duyuyor, özür diliyorsunuz? Ben de size öyle gerektiği için diye cevap vereceğim. Gene de bu psikolojik bir durum. Belki de basit bir ödleyim ben. Belki de yazarken daha ciddi olmak için gözümün önüne okuyucuları getirmek istiyorum. Belki binlerce neden sayılabilir. Fakat bir nokta daha var. Ben niçin bu notlarımı yazmak istiyorum? Eğer halk için değilse anılarımı kağıda yazacağıma zihnimden geçirsem olmaz mıydı? Gerçi doğru ama bu anılar kağıt üzerinde daha ciddi duruyor. Böylece etkisi daha da artacak, kendi kişiliğim üzerinde daha doğru bir yargıya varabileceğim. Hem buna bir de üslup güzelliği eklenecek. Bundan başka belki de içimi dökmekle daha da rahatlayacağım. İşte şimdi de aklıma gelen bir anım var. Şu sıralarda canımı sıkıp duruyor. Geçenlerde birden aklıma takıldı. O günden beri de hep kulağımda çınlayan acıklı bir ezgi gibi bir türlü çıkmıyor zihnimden. Ondan kurtulmam da gerek. Böyle anılardan belki yüzlerce var bende. Zaman zaman bunlardan bir tanesi ötekilerin üstüne çıkar ve rahatsız etmeye başlar beni. Yazmakla bunlardan kurtulacağıma inanıyorum nedense. Bir kez deneyelim bakalım ne olacak. Son bir neden de şu. Hiçbir iş yapmamaktan dolayı çok canım sıkılıyor. Not yazmak da bir iştir gerçekten. Derler ki iş insanı iyi ve namuslu yaparmış. Hiç olmazsa bu da bir şans işte. Denerim. Kar yağıyor şimdi. Hemen hemen sarı, bulanık bir sulu sepken. Dün de yağdı. Daha önceki günlerde. Sanırım benim şimdi size anlatmak istediğim olayı da bu sulu sepken yüzünden hatırladım. Bırakın bu hikayede sulu sepken üzerine olsun. İkinci bölüm, sulu sepken üzerine. O kötü yolun karanlığından ateşli sözlerle kandırarak düşmüş ruhunu çıkardığım zaman derin üzüntülerle doluydum hep. Sen kolunu kırarak lanetledin. Seni saran ayıbı, unutkan vicdanını anılarınla cezalandırmak isteyerek sen bana anlattığın zaman her şeyi, benden önce olan her şeyi birden ellerinle yüzünü kapadın. Utançla, korkuyla dolu. Gözyaşlarınla boğuluyordun sen. Öfke içinde sarsılarak ve benzeri ve benzeri. Nekrasov'un şiirlerinden. O sıralarda 24 yaşlarındaydım ancak. O zamanki yaşamımda sıkıntılı bir düzensizlik ve yabaniliğe varan bir yalnızlık içinde geçiyordu. Hiç kimseyle görüşmüyor, hatta konuşmaktan kaçınıyor, gitgide daha çok kendi köşeme çekiliyordum. Elimden geldiğince dairemde kimsenin yüzüne bakmamaya çalışıyordum. Bu arada daire arkadaşlarımın da bana yalnızca tuhaf adam gözüyle değil, bana öyle geliyordu kuşkusuz, aynı zamanda bir iğrenmeyle baktıklarından farkındaydım. Kafamdan türlü düşünceler geçiyordu. Neden benden başka biri kendine iğrenmeyle baktıklarını düşünmüyordu? Örneğin bizim daire arkadaşlarından birinin iğrenç, çiçek bozuğu hatta hayduta benzer bir yüzü vardı. Eğer benim öyle biçimsiz bir suratım olsaydı kimsenin yüzüne bakmaya cesaret edemezdim herhalde. Hele birinin sırtındaki elbise o derece eskimişti ki kokudan yanına varılamıyordu. Ama bunlardan hiçbiri kendisine iğrenerek baktıklarında umursamıyordu. Ne elbisesi, ne çiçek bozuğu yüzü, ne de bir başka iğrençliği ilgilendirmiyordu başkalarını. Ne biri, ne de öteki kendisine iğrenerek bakılmasına aldırmıyorlardı. Kim bakarsa baksın, hepsi birdi onlar için. Yeter ki bu bakan kişi amirlerinden biri olmasın. Sınırsız gururum ve bunun doğurduğu aşırı titizliğim sonunda iğrenme derecesine varan bir nefret duyuyordum kendime karşı. Bu nedenle de başkalarının da bana aynı gözle baktıklarını düşünüyordum. Örneğin yüzümü çirkin bulduğum için beğenmiyor, hatta çok bayağı bir anlatımı olduğu kuşkusu içinde kıvranıyordum. Bundan dolayı da göreve her gelişimde Sırf bayağılığımı başkalarının fark etmemesi için kendimi büyük azaplara sokarak elimden geldiğince rahat bir tavır takınmaya çalışıyor, yüzüme soylu bir anlatım vermek için çırpınıyordum. Yüzüm güzel olmasa da olur ama hiç değilse soylu, anlamlı, en önemlisi de son derece akıllı görünsün diyordum. Ama büyük bir acı içinde yüzümden bu yeteneklerimi kimsenin okuyamayacağını da kesinlikle biliyordum. İşin en korkunç yanı, yüzümün ne kadar aptalca görünüşlü olduğunun ben de farkındaydım. Oysa akıllı görünmem benim için yeterliydi. Hatta yüzümü akıllı bulsunlardı da sonra istediği kadar bayağı görünüşü olduğunu söyleselerdi, çoktan razı olurdum. Bizim dairedekilerin hepsinden, en küçüğünden en büyüğüne değin hepsinden nefret ediyordum. Bir yandan hepsini küçümserken öte yandan daha tuhaf bir korku duyuyordum. Hatta bazen onları kendimden üstün gördüğüm de oluyordu. Bu, o zamanlar hem de durup dururken geliyordu başıma. Bazen onları küçümsüyor, bazen de kendimden yüksek görüyordum. Kendini bilen, düzenli bir adam, eğer kendi kişiliğine karşı son derece titiz değilse ve kendini nefret edercesine küçük görmüyorsa, gururlu da değildir. Ama ister küçümserken olsun, ister kendimi küçük görürken olsun, biriyle karşılaştığım zaman hemen gözlerimi yere indiriyordum. Hatta bir takım deneylerim de olurdu. Acaba şu karşıdaki adamın bakışlarına dayanabilir miyim diye, ama sonunda gözlerini ilk indiren gene ben olurdum. Bu beni yerin dibine geçirirdi sanki. Gülünç duruma düşmekten son derece korkar, dış görünüşte de olsa geleneklerime körü körüne bağlı gözükürdüm. Herkesin gittiği yolun dışına çıkamaz, davranışlarımda herkesinkinden ayrı bir tavır görecekler diye ödüm kopardı. Zaten nasıl çıkabilirdim ki? Benim zihinsel gelişmem de çağımızın bütün öteki aydınlarınki gibi yavaş oluyordu. Bu aydınların hepsi de dar kafalıydı. Birbirinin aynıydı. Tıpkı bir sürünün içindeki koyunlar gibi. Belki dairemizdekilerin içinde tek aydın ben olduğum için kendini ürkek, köle ruhlu hisseden de yalnızca bendim. Bir hissetmek olsa neyse, gerçekten de korkağın, köle ruhlunun biriydim ben. Bunu çekinmeden söylüyorum. Zaten çağımızdaki her aklı başında adam korkaktır. Hem böyle de olmak zorundadır. Bu onlar için doğal bir durumdur. Benim sarsılmaz inancıma göre doğuştan böyledir onlar. Hem aklı başında insanların korkak ve köle ruhlu olması yalnızca zamanımıza özgü bir durum da değildir. Her zaman böyle olmuştur bu. Korkak ve köle ruhlu olmuşlardır. Yeryüzündeki tüm aklı başında insanlar için doğa yasası böyle buyurmuştur.